Ayrım 8. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 62. Vatandaşlar. Çekoslovak hükümeti genel seferberlik ilanına karar vermiştir. 40 yaşına kadar bütün erkekler ve her yaştan teknisyen ve uzmanlar en kısa zamanda orduya katılmak zorundadırlar. Bütün subaylar, as subaylar, yedek subaylarla İkinci kura yedekler, izinli bulunan bütün ordu mensupları derhal bağlı oldukları birliklere katılacaklardır. Herkesin sivil elbise giyerek yanına askerlik durumunu gösterir belgeleri ve 2 günlük yiyeceğini alması ihtar olunur. Ordu birliklerine katılma için verilen mühlet sabahın 4:30'unda sona erecektir. Bütün taşıtlar, bütün otomobil ve uçaklar bundan böyle ordu emrindedir. Benzin ve her türlü akaryakıt satışı ordudan alınacak belge karşılığında yapılacaktır. Vatandaşlar, tarihi karar hepimize kutlu olsun. Zafer teker teker hepimize bağlıdır. Herkes tüm gücünü, olanaklarını vatanın ve milletin emrine verecektir. Cesur ve sadık olalım. Savaşımız hak ve hürriyet savaşıdır. Yaşasın Çekoslovakya. Milan kalktı. Ateş kesilmişti. Ellerini Anna'nın omuzlarına koydu, ona sonunda dedi. Oldu, oldu. Bir kadın sesi bildiriyi Slovakça tekrar ediyordu. Artık hiçbir şey anlamaz olmuşlardı. Tek tük birkaç kelimeden başka ama dinledikleri sanki askeri bir müzik gibi geliyordu onlara. Anna, sonunda, sonunda diye tekrarlıyor. Gözyaşları ağır ağır yanaklarından süzülüyordu. Sonra yeniden anlamaya başladılar. Die Regierung hat entschlossen, Almancaydı. Milan düğmeyi sonuna kadar çevirdi. Radyo avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Ses dışarıdakilerin iğrenç şarkılarını, o bayram şenliği gümbürtüsünü duvarlara çarparak eziyor, öldürüyor, pencerelerden dışarı taşıyordu. Dışarı taşıyacak. Jager Smith'lerin camlarını paramparça edecek. Onları, Alman Alman kokan salonlarında, bir küçük aile toplantısı halinde burun buruna otururken bulacak ve ta kemiklerine kadar buz gibi donduracaktı onları. Çiş kokusu, ekşimiş, bozulmuş süt kokusu onu beklemişti. Derin derin soluklar aldı, koku içine doldu. Onu Royal Caddesi'nin altın renkli ve tertemiz kokularından temizledi, sildi, süpürdü. Bu yoksulluk ve sefalet kokusuydu, onun kendi kokusu. Zezet anahtarı kilide sokar ve Odet, sofraya, hadi sofraya Jack, sana bir sürprizim var diye seslenirken Morris odasının kapısı önünde bekliyordu. Kendini güçlü ve haşin hissediyordu. İsyan ve öfke dünyasını yeniden bulmuştu. İkinci katta çocuklar uluya uluya ağlıyordu çünkü babaları eve sarhoş dönmüştü. Yan odada Maria Prenzi'nin korkak ayak sesleri duyuluyordu. Maria Prenzi'nin kocası işçiydi ve geçen ay bir evin çatısından düşerek yaralanmıştı. Sesler, renkler, kokular, her şey gerçek görünüyordu gözüne. Uyanmıştı, uyanmış ve savaş dünyasını bulmuştu. İhtiyar Hitler'e baktı, bu çocuksu kötü yüze, bu kara sinek yüzüne baktı ve ruhunun derinliklerine kadar şiddetle sarsıldığını duydu. Ribbentrop içeri girmişti. Almanca bir şeyler söyledi ve Hitler Doktor Schmidt'e dönerek bir işaret yaptı. Doktor Schmidt İngilizce olarak BNŞ hükümetinin genel seferberlik ilan ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz dedi. Hitler olayların kendisine hak verdiğini göstermek isteyen bir adam tavrıyla ellerini sessizce iki yana açtı. İhtiyar nezaketle gülümsedi. Gözlerinde tuhaf, kızıl renkli bir ışık yanıp sönmüştü. Savaşın kızıllığıydı bu. Yalnızca Führer'in yaptığı gibi suratını asması, somurtması yeterdi. Ellerini sessizce iki yana açması, ne yapalım, bu iş bu kadar der gibi başını sallaması yeterdi. O zaman 17 günden beri dengede tutmaya çabaladığı o üst üste yığılmış sırçalar bir anda yuvarlanıverirdi. Doktor Schmidt ihtiyara sinsi bir merakla bakıyor ve üst üste yığılmış sırçaları 17 gün boyunca dengede tuttuktan sonra bir anda kollarını sessizce iki yana açıvermenin ne kadar çekici, ne kadar baştan çıkarıcı bir şey olacağını düşünüyordu. İşte tarihi an diye düşünüyordu. Dünyanın sığınabileceği son barınak bu. Londralı ihtiyar bir tüccarın olanca özgürlüğüyle hükmettiği bir barınak diye düşünüyordu. Şimdilik Führer'le Londralı ihtiyar sessizce birbirlerine bakıyorlardı ve birinin sözünü öbürüne nakletmeye lüzum yoktu. Doktor Schmidt bir adım geri çekildi. Gelo meydanında bir bankta oturmuş, bançosunu yanına bırakmıştı. Çınarların altı loş ve maviydi, uzaklardan şarkılar duyuluyordu. Akşamdı, balıkçı motorlarının direkleri dimdik, simsiyah yerden bitmişçesine yükseliyordu. Koyun karşı kıyısında pencereler yüzlercesi bir arada ışıl ışıl yanıyordu. Bir çocuk çeşmenin suyunu açmıştı. Yanındaki banklara başka zenciler gelip oturdular. Otururken ona selam verdiler. Aç değildi, susamamıştı. Çavlanın arkasında bir yerde denize girmişti. Sonra iri yarı, kaba saba ve aydan yeryüzüne düşüvermişe benzeyen bir adama rastlamıştı. Adam şarap ikram etmişti ona. Bunlar, bütün bunlar iyi şeylerdi. Bançosunu kılıfından çıkardı, canı şarkı söylemek istiyordu. Bir saniye, kısacık bir saniye, öksürüyor, boğazını temizliyor, bir saniye sonra şarkıya başlayacak. Chamberlain, Hitler ve Schmidt sessizce savaşı bekliyorlar. Bir saniye sonra girecek içeri. Ayağı şişmiş ama işte, bir saniye sonra ayağını pabucundan çıkarmış olacak. Morris, yatağın kenarına oturmuş bütün gücüyle iterek pabucu çıkarmaya uğraşıyor. Bir saniye sonra, rak tabağındaki çorbayı bitirmiş olacak. Odette bu zor işitilir, iç sıkıcı höpürtüyü duymaz olacak artık. Havai fişekler, ateşe hazır topların karıncalanması, bir saniye sonra kurşunlar döne döne kubbeye doğru süzülecek, bebeği bir saniye sonra absent kokacak ve sıcak bol bir zam felçli kalçalarına doğru yayılacak ve ses zengin ve yumuşak çınar yapraklarının arasından yükselecek. Bir saniye. Matthew yiyor, Marcel yiyor, Boris yiyor, Brune yiyor. Ruhları ağızlarına dek küçücük, yapışkan zevklerle dolu. Bir saniye. Bir kısacık saniye ve o girecek içeri. Baştan aşağı çelik zırhlara bürünmüş olarak. Pierre'in korktuğu, Boris'in kabullendiği, Daniel'in arzuladığı savaş, o büyük savaş, ayakta dolaşanların savaşı, beyazların çılgın budala savaşı. Bir saniye. Savaş Mila'nın odasında patlamıştı. Bütün pencerelerden dışarı taşıyordu. Jager Smith'lerin salonunda büyük gürültülerle yuvarlanıyordu. Marrakeş kalelerini çepeçevre dolaşıyor, denizin üstüne doğru esiyor, Royal Caddesi'ndeki binaları eziyor. O çiş ve bozulmuş, ekşimiş süt kokusuyla Morris'in burun deliklerinden içeri doluyordu. Tarlalarda, ahırlarda, çiftlik evlerinin taş avlularında yoktu daha o şimdi. Dresden Oteli'nde, duvarları kıymetli tahtalarla kaplanmış bir salonda, iki cam arasındaki iki kocaman aynanın önünde yazı mı tura mı oynuyordu. İhtiyar elini alnında gezdirerek renksiz bir sesle, "Pekala," dedi, "arzu ediyorsanız, memorandumunuzun maddelerini teker teker tartışalım." Ve Doktor Schmidt tartışmalar devrinin yeniden açılmış olduğunu anladı. Hitler masaya yaklaştı ve güzel, kalın ses berrak göğe doğru yükseldi. Massilia Oteli'nin 5. katında, balkonunda hava alan bir kadın bu sesi duydu. "Gomez, gel," dedi. "Gel, zencinin sesini dinle. Ne güzel." Milan birden bacağını düşündü ve heyecanı ağır ağır söndü. Anna'nın omzunu kuvvetle sıkarak, "Beni istemeyecekler," dedi. "Hiçbir işe yaramam ben." Zenci şarkı söylüyordu. Armand Viguer ölmüştü. Rengi solmuş elleri çarşafın üzerinde hareketsiz uzanıyordu. İki kadın, başucunda olup bitenden söz ederek bekliyorlardı. Hemen ahbap olmuşlardı. Jeanne bir küçük havlu aldı ve ellerini sildi. Sonra erkeğin bacaklarını temizlemeye başladı. Chamberlain, "Birinci paragrafa gelince," diyordu, "bu konuda iki itirazım var." Ve zenci şarkı söylüyordu. "Beymir bis du schön," anlamı şuydu, "sen benim için dünyanın en güzelisin." İki kadın durdular. Adamı tanıyorlardı. Anina ve Dolores, Lasidon sokağının orospuları. Anina zenci, hey diye bağırdı. Şarkı mı söylüyorsun? Zenci karşılık vermedi. Şarkı söylüyordu. Kadınlar ona bakıp gülümsediler. Sara, sabırsız bir sesle, Gomez diye seslendi. Gomez, Pablo, gelsenize. Ne yapıyorsunuz? Bir zenci şarkı söylüyor. Öyle güzel ki. 24 Eylül Cumartesi. Creville'de saat 6'yı çalarken Kurular Baba jandarma karakoluna girdi ve kapıyı vurdu. Beni uyandırdılar diye düşünüyordu onlara. Beni ne diye uyandırdılar diyecekti. Hitler uyuyordu, Chamberlain uyuyor, burnu incecik bir kaval gibi ses çıkarıyordu. Daniel yatağında oturmuştu, ter içindeydi, düşünüyordu. Korkulu rüyaymış. Jandarma temini, girin dedi. Ha, siz misiniz Kurular Baba? E hadi bakalım, paçaları sıvama zamanı geldi. İviç uykusunun arasında inledi ve sağdan sola döndü. Kurular Baba, beni çocuk uyandırdı dedi. Sonra temine kinle bakarak, herhalde çok önemli bir şey ha diye ekledi. Ah ah Kurular Baba dedi teğmen. Çizmeleri çekmenin zamanı geldi. Kurular Baba teğmeni sevmiyordu. Çizme mi bilmem ben dedi. Benim çizmem yok. Nah şu ayağımdaki çarıkları bilirim ben. Teğmen, çizmeleri çekmek gerek diye tekrarladı. Çizmeleri çekmek gerek. Şapa oturduk çünkü. Bıyıkları olmasa kıza benzeyecekti. Gözünde gözlük vardı. Yanakları pembe pembeydi. Öğretmeninki gibi. Kollarını iki yana açmış, öne eğilmişti. Parmak uçlarıyla masaya dayanıyordu. Kurular Baba ona bakıyor ve beni bu herif uyandırdı diye düşünüyordu. Teğmen, tutkal kutusunu getirdiniz değil mi diye sordu. Kurular Baba tutkal kutusunu arkasında tutuyordu. Döndü, yanıt vermeden Teğmen'e gösterdi. Teğmen, fırçanız da var mı diye sordu. Çabuk yapıştırmak lazım. Eve dönecek vaktiniz yok. Kurular Baba kibirle, fırçalar önlüğümün cebinde dedi. Yaka paça uyandırdılar ama ben gene de fırçaları unutmadım. Teğmen kağıtları uzattı. Birini belediyeye, iki tanesini büyük alana, birini de noterin evinin duvarına yapıştıracaksın. Noter Belom'un evine mi? Oraya afiş yapıştırmak yasak. Teğmen, bırak şimdi yasağı dedi. Sinirli ve heyecanlı bir hali vardı. Devam etti. Bir söyleyecekleri varsa bana söylesinler. Sahi sahi seferberlik mi bu? Sanırım dedi Teğmen. Çorap söküğü gibi gidecek. Çorap söküğü gibi. Ah ah dedi Kurular Baba. Siz de beni burada bırakırlar ama. Kapı vuruldu. Teğmen acele gidip açtı. Gelen belediye başkanıydı. Ayağında çarıkları vardı. Göğsüne, gömleğin üstünden başkanlık kordonunu bağlamıştı. Çocuğun dedikleri dedi. Evet dedi Teğmen. İşte afişler. Belediye başkanı gözlüğünü taktı ve kağıt ruluyu açtı. Alçak sesle okudu. Genel seferberlik ve birden sanki kağıdın elini yakmasından korkmuş gibi afişleri masaya bıraktı. Tarladaydım dedi. Kordonumu almaya eve uğradım. Kurular Baba elini uzattı. Kağıtları aldı. Yeniden rulo yaparak önlüğünün cebine soktu. Sonra belediye başkanına dönerek ama ben anladım diye anlattı. Bu kadar erken beni yatağımdan kaldırdılar. Her zamankine benzemeyen bir şey var dedim. Kordonumu almaya eve uğradım diye tekrarladı belediye başkanı. Teğmen'e ürkek gözlerle bakıyordu. Ama askere alınma lafı yok daha Teğmen. Başka bir afiş daha var dedi. Hay Allah dedi belediye başkanı. Hay Allah, hay Allah gene başlıyor ha. Kurular Baba, ben savaştım dedi. Savaştım, 52 ay, 52 ay, tek yara yok, tek yara. Birden bu anıyla keyiflenerek gözlerini kıstı. Belediye başkanı, iyi ya işte dedi. Geçen savaşa gitmişsiniz, bu sefer gitmezsiniz. Asker toplamışlar, toplamamışlar, vız gelir size. Teğmen önemli bir tavırla, bir şey yapalım diye bağırdı. Masaya öfkeli bir yumruk indirdi. Bir şey yapalım. Bunu duyurmak gerek. Hemen. Belediye başkanı şaşkın şaşkın bakınıyordu. Ellerini göğsündeki kordonun büklümleri arasında dolaştırarak şişindi. Davulcu hasta yatıyor dedi. Kurular Baba. Ben davul çalmasını bilirim dedi. Onun yerine ben çalabilirim. Sonra gülümseyerek düşündü. 10 yıldır bunun rüyasını görüyordu. Davulcu olmak rüyasını. Teğmen, davul mu? Dedi. Yok canım, alarm çanını çalacaksınız bana, işte o kadar. Chamberlain uyuyordu. Matthew uyuyordu. Kabil merdiveni otobüse dayadı, sandığı sırtladı ve kenarları tutmadan ağır ağır basamakları tırmandı. İviç uyuyordu. Daniel bacaklarını yataktan dışarı sarkıttı. Beyninde bir çan olanca gümbürtüsüyle ötüyordu. Pierre önündeki tabanlara bakıyordu. Siyahlı pembeli tabanlara, Kabil'in tabanlarına ve Maud'un sandığı bu diye düşünüyordu. Ama Maud orada değildi. Birazdan Ruby'ye tutkun ihtiyar ve zengin bir herifin arabasıyla gideceklerdi. Üçü, Doucet, Maud ve Ruby. Paris'te, Nanda, Macon'da adamlar duvarlara beyaz afişler yapıştırıyorlardı. Creville'de alarm çanı çalıyordu. Hitler uyuyordu. Hitler küçücük bir oğlandı. 4 yaşındaydı. Ona en güzel elbisesini giydirmişlerdi. Siyah bir köpek geçti yanından. Çocuk köpeği kelebek tuttuğu ağla yakalamak istedi. Alarm çanı çalıyordu. Madame Rebouillet sıçrayarak uyandı. Yangın var dedi. Hitler uyuyordu. Tırnak makasını aşırmış, babasının pantolonunu lime lime doğruyordu. Leni von Riefenstahl odaya girdi. Ona, bu parçaları sana yutturacağım, bak görürsün dedi. Çan çalıyor, çalıyor, çalıyordu. Moblen karısına, mutlaka kereste fabrikasıdır yanan dedi. Sokağa çıktı. Madame Rebouillet panjurların aralığından üzerinde pembe geceliğiyle bakıyordu. Onu gördü. Koşa koşa geçen postacıyı gördü. Moblanc bağırıyordu. Hey Anselm! Postacı bağırarak seferberlik, seferberlik diye yanıt verdi. Ne? Ne dedi? Madame Rebouillet yanına gelen kocasına soruyordu. Yangın değil miymiş? Moblen duvardaki afişlere baktı ve yüksek sesle okudu. Sonra döndü, evine girdi. Karısı kapının önünde bekliyordu. Ona, pole söyle, arabayı hazırlasın dedi. Bir ses duydu ve döndü. Chapin'di. Yük arabasına binmişti. Ona, vay vay dedi. Yola düzüldün bile. Bu kadar acele mi be? Chapin yanıt vermeden baktı. Moblen arabanın ardına baktı. Kayışla bağlı iki öküz ağır adımlarla arabanın peşi sıra yürüyordu. Alçak sesle, gidi namussuzlar dedi. Ne de besiliylermiş. Chapin birden, ya diye öfkeyle bağırdı. Ne sandın ya, besiliydiler ya. Alarm çanı çalıyordu. Hitler uyuyordu. İhtiyar Fragno oğluna hem atları hem seni alırlarsa ben neyle çalışırım diyordu. Nanet kapıyı vurdu. Madame Rebouillet'e sordu. Nanet sen misin? Git bak bakalım. Alarmı niye çalıyorlar? Nanet yanıt verdi. Aa, madame duymadı mı? Seferberlik ilan edilmiş. Her sabahki gibi, Matthew her sabahki gibi diye düşünüyordu. Pierre cama yapışmış, pencereden yere çökmüş ya da karışık renklerle boyalı sandıklarının üzerine tünemiş. Urzazat otobüsünü bekleyen Araplara bakıyordu. Matthew gözlerini açtı. O yeni doğmuş çocuk gözlerini, o görmeyen kör gözlerini açtı ve her sabahki gibi ne olacak sanki, neye yarayacak diye düşündü. Bir korku sabahı Casablanca'ya, Marsilya'ya fırlatılmış alevden bir ok. Otobüs ayaklarının altında titriyordu. Motor çalışıyor. Dışarıda şoför, bej renkli ketenden siyah vizyerli kasket giymiş iri kıyım bir çocuk fiyakalı bir tavırla sigarasını bitiriyordu. Maud beni hor görüyor diye düşünüyordu. Her sabah gibi bir sabah durgun ve bomboş bando müzikali, tantanalı, debdebeli bir günlük tören ve güneşin resmi törensel doğuşu. Geçmişte başka sabahlar olmuştu. Her şeyin yeniden başladığı sabahlar. Çalar saatin zili çalıyor. Matthew bir anda fırlayıp kalkıyordu. Canlı, haşin gözlerle, taptaze borazan sesi duymuş genç bir asker gibi. Artık başlangıçlar yoktu. Yeniden başlanacak, girişilecek bir şey yoktu. Ama buna rağmen kalkması gerekti. Törene katılması, bu sıcakta caddelerde, patikalarda dolaşması, bütün bu alışılagelmiş hareketleri inancını kaybetmiş bir papazın zorakiliğiyle yapması gerekti. Ayaklarını yataktan aşağı sarkıttı, kalktı, pijamasını çıkardı. Neye yarayacak? Ve birden kendini bıraktı, sırt üstü uzandı. Çırılçıplak elleri ensesinin altında, beyaz bir sisin arasından tavanı görmeye başladı. Bitmişti, bitmişti artık. Eskiden günleri sırtımda taşıyor, yolun bir yakasından öbür yakasına ben geçiriyordum. Şimdi günler beni sırtlanıyor, beni günler taşıyor artık. Otobüs titriyordu, ayakların altında çırpınıyor, debeleniyor, taban gitgide ısınıyor, kızıyordu. Pierre köseleri eriyor sandı. Pierre'in kocaman korkak yüreği çarpıyor, çarpıyor, debeleniyor. Ilık yumuşak yastıkları çarparak debeleniyordu. Cam ateş gibi olmuştu ama o donuyordu. Buz kesmişti. Başlıyor diye düşünüyordu. Sedan'da ya da Verdun'da bir karanlık delikte bitecekti ve yeni başlıyordu. Kadın ona küçümseyen bir gözle bakmış. "Sen korkaksın öyleyse," demişti. Ciddi ve ateşli, ince yüzü, koyu renk gözleri, ince dudakları görür gibi oldu. Kalbine bir şey saplandı ve otobüs hareket etti. Hava çok serindi. Henüz hasta kardeşine yardım etmek için Lisieux'den gelen Luzon Corne'ye, makasçının ablası demiryolu geçidini açmak için hat boyunca yürüdü. "Amma ısırıyor hava," dedi. Keyifliydi. Nişanlanmıştı çünkü. Nişanlanalı 2 yıl oluyordu ama hala ne vakit hatırlasa yeniden keyifleniyordu. Manivela kolunu çevirmeye başladı ve birden durdu. Ardında demir yolunun üzerinde birileri vardı. Evden çıktığı zaman arkasına dönüp bakmayı akıl etmemişti ama kesinlikle birileri vardı, hissediyordu. Doğruldu, arkasına döndü, baktı ve soluğu kesildi. 100'den fazla araba vardı yol üstünde. 2 tekerleklisi, 4 tekerleklisi, öküz arabaları, eski, harap saman arabaları, hareketsiz, sessiz, kapalı geçidin parmaklığı önünde sıra sıra bekliyordu. Delikanlılar arabaların üzerinde ellerinde kamçılar, yüzlerinde kötü anlamlarla dimdik oturuyorlardı. Ata binmiş olanları vardı. Ötekiler yaya gelmişlerdi. Arkalarında bir iple çekiştirdikleri öküzleri bekliyordu. Bu o kadar tuhaftı ki kadın birden korktu. Hızlı hızlı kolu çevirdi ve yolun kenarına çekildi. Delikanlılar hayvanları kamçıladı. Arabalar peş peşe önünden geçmeye başladı. Otobüs sonsuz, kıpkızıl stepler arasında ilerliyor. Araplar sırtlarında kıvıl kıvıl. Pierre, "Allah'ın belaları," diye söylendi. "Sırtımda bunları duydukça rahat edemem. Her an ne halt karıştırıyorlar," diye aklım oraya gidiyor. Pierre arabanın içine bir göz attı. İşte üst üste yığılmışlardı bile. Yüzleri şimdiden yemyeşil, kül rengi, berbat, gözleri kapalı uyukluyorlardı. Çarşaflı bir kadın çantalarla paketler arasında kendini koyvermişti. Peçesinin üstünden kapalı göz kapakları görünüyordu. "Berbat iş," diye düşünüyordu. 5 dakikaya kalmaz kusmaya başlarlar. Bu heriflerde mide yok ki. Luizon adamları gerçekten tanımıştı. Bunlar Crevilli'ydiler. Crevilli gençler, hepsinin birer birer adını söyleyebilirdi. Ama şimdi onların o her zamanki tanıdık yüzleri yoktu sanki. Kırmızı yüzü, şişko şapenlerin oğluydu. Saint Martin'de onunla dans etmişti. Seslendi. "Hey, Marcel, pek fiyakalısın." Genç adam döndü, onu utandırmak ister gibi tuhaf tuhaf baktı Louison. "Düğüne mi gidiyorsunuz?" diye sordu adam. "Tanrı hakkı için, doğru ya," dedi. "Hakkım var. Düğüne gidiyoruz, düğüne." 8. ayrımın sonu, sayfa 70.